Milyonlarca dolarlık devasa bir fabrikanın aniden durduğunu hayal et. Üretim tamamen felç olmuş, mühendisler panik içinde koşturuyor falan.
Evet, herkes bir hata arıyor.
Aynen. Ama arızanın sebebi öyle devasa bir patlama ya da yanan bir motor değil.
Hayır, sadece bir elektrik panosunun içindeki mikroskodik bir toz tabakası.
Kesinlikle. Senin için hazırladığımız bu detaylı kaynak incelemesinde o çok karmaşık mühendislik makalelerinin ve yalıtım koordinasyonu notlarının derinlerine iniyoruz. Yani kağıt üzerinde kusursuz duran o sistemlerin sahada neden böyle sessiz sedasız iflas ettiğini çözeceğiz.
Çünkü tasarımcıların resmen refleks olarak atladığı iki hayati parametre var aslında. Kirlilik derecesi ve aşırı gerilim kategorisi.
Şey gibi düşün bunu, dünyanın en hızlı, en aerodinamik spor arabasını tasarlıyorsun ama şey, arabanın çamurlu ve çukurlu bir tarlada kullanılacağını unutuyorsun.
Ha, harika bir benzetme.
Yani Ferrari motorun olabilir ama o incecik lastiklerle ilk virajda yoldan çıkarsın.
Kesinlikle öyle. Çoğu mühendis kablo kesitlerine veya işte kısa devre limitlerine odaklanıyor ama asıl tehlikeyi, yani panonun maruz kaldığı gerçek ortamı gözden kaçırmak çok yaygın bir durum.
O zaman şu çamurlu tarla benzetmesinden gerçek ortamına geçelim.
Tabii. TSEN 66664 bir normunda bahsedilen kirlilik derecesi, kısaca KD diyoruz buna, tesisin genelini tanımlamaz aslında. Mikro ortamı tanımlar.
Bir saniye orada dur, bunu kafamda tam somutlaştırmak istiyorum. Dışarısı toz, duman ve nem dolu bir organize sanayi bölgesi atölyesi diyelim.
Hı hı, çok kirli bir ortam.
Ben elektrik panomun kapağını böyle hava sızdırmaz şekilde kapatıp klimalı temiz bir odaya koyarsam, o panonun içi aniden ofis ortamı yani KD2 mi sayılıyor?
Aynen öyle. Eğer o mikro ortamı dışarıdaki makro ortamdan gerçekten izole edebilirsen, evet, KD2 olur. Ve bu karar her şeyi değiştirir. Özellikle de yüzey kaçak mesafesini.
Yüzey kaçak mesafesi derken, elektriğin yalıtkan yüzey üzerinde sızabileceği fiziksel mesafeden bahsediyoruz, değil mi?
Doğru.
Aslında bunun nasıl çalıştığını kirli bir arapa camı üzerinden düşünebiliriz. Hani cam tertemizse yağmur damlaları tutunamaz, kayıp gider ya.
Evet evet, boncuk boncuk olur, akar.
Ama cam toz ve kir tabakasıyla kaplıysa, o kir havadaki nemle birleşir ve suyun üzerinde ilerleyebileceği böyle kesintisiz bir yol oluşturur.
Çok doğru bir yere parmak bastın. Elektrik panosunda da iletken tozlar nemle buluştuğunda akımın karşıya geçmesi için resmen görünmez bir köprü kurmuş oluyorsun.
Vay canına. Yani panonun içini tertemiz bir ofis ortamı varsayıp parçaları birbirine çok yakın monte edersen,
ve o tahmininde yanılırsan anlattığın o görünmez köprü tık diye kurulur, elektrik yüzeyden sızar ve sisteme anında çöker.
Peki fiziksel kir yüzeydeki sızıntı mesafesini belirliyor, onu anladık. Ama tehlike sadece yüzeyde sürünerek gelmiyor ki, bir de havadan atlayan o görünmez elektriksel arklar var.
İşte işin o kısmı bambaşka bir boyut.
Kaynaklar, bu havayı delip geçen kıvılcımları belirleyen şeyin aşırı gerilim kategorisi yani kat olduğunu söylüyor. Bu da tamamen şey, şebeke kaynağına ne kadar yakın olduğumuzla ilgili galiba.
Tam olarak öyle. Oradaki mantık da sistemin ani voltaj dalgalanmalarına karşı ne kadar savunmasız olduğunu ölçmek aslında. Atmosferik boşalmalar, yani basitçe yıldırımlar veya şalt operasyonları bu dalgaları yaratır.
Şalt operasyonu dediğimiz şey de devasa sanayi makinelerin aniden açılıp kapanması değil mi?
Aynen. Elektrik şebekesinde şok dalgaları oluşturur bu açma kapamalar.
Peki şebeke kaynağına uzaklık neden bu kadar kritik? Hani tahminimce binanın içindeki o fiziksel kablolar bir nevi amortisör görevi görüyor.
Kesinlikle.
Ana kaynaktan ne kadar uzaktaysan o metrelerce uzayan kablolar direnç yaratıp voltaj dalgasının ölümcül gücünü emiyor. Doğru mu anladım?
İşin fiziği tam olarak bu zaten. Kablolar voltaj sıçramasının enerjisini yol boyunca sönümlüyor. Düşün, bir ofisteki standart masaüstü yazıcının kat 2 kategorisinde olmasının sebebi bu. O voltaj dalgası masana gelene kadar gücünü kaybediyor.
Hmm.
Ama o binanın bodrum katındaki ana dağıtım panosu doğrudan şebekeye bağlıdır ve kat 3 seviyesindedir. Darbeyi ilk ve en sert o alır.
Bu da demek olur o ki bodrumdaki o panoda parçalar arasındaki boşluk yani elektriğin atlayabileceği hava aralığı yazıcıya kıyasla çok daha geliş olmak zorunda.
Evet, Ancak tasarımcılar için asıl sinir bozucu aşama burada başlıyor işte. Kağıt üzerinde KIT-30 için o kusursuz hava boşluğunu milimetrik hesaplayabilirsin. Fakat o matematiği sahada üretemezsin.
Çünkü işin içine insan eli ve makineler giriyor, değil mi? Notlarımızda 1990'dan beri üretim yapan Payapres firmasının örneği var. Kalın bakır baraları bükmek, böyle bilgisayar ekranında fareyle çizgi çekmeye benzemiyor maalesef.
Hiç benzemiyor hem de. Metali büktüğünde her zaman hafif bir esneme ve geri tepme payı olur.
Hani makinaların milimetrik olarak kalibre edilmemişse, kağıt üzerinde 14 milimetre hesapladığın o hava boşluğu, montaj sırasında yanlış büküm yüzünden bir anda 12 milimetreye düşebilir.
Düşer. Ve elektrik akımı, senin o standartlara uygun yaptığın teorik tasarımları hiç umursamaz. O aralık 12 milimetreye düştüyse, bahsettiğimiz o voltaj şok dalgası havayı delip geçer.
Boom! Her şey yandı.
Aynen. Üretim toleranslarındaki ufacık bir sapma, kusursuz yalıtım koordinasyonunu anında çöpe atar.
O zaman tüm bu kaynaklardan çıkaracağımız ana ders şu, mükemmel teorik tasarımlar, gerçek dünyanın o kirli ve öngörülemez koşullarına göre ayarlanıp, kusursuz bir şekilde üretilmedikçe çökmeye mahkumdur.
Çok doğru bir özet oldu.
Ve bu aslında mühendisliğin çok ötesinde bir gerçeği düşünmemizi de sağlıyor bence. Fiziksel panolardaki o mikro ortam hatalarının nasıl somut patlamalara yol açtığını anladık. Peki ya bugün hayatımızı teslim ettiğimiz o devasa dijital sistemler veya yapay zeka algoritmaları?
Oo, çok iyi bir nokta. Yani kavramsal olarak bakarsan onlar da tıpkı o elektrik panoları gibi steril laboratuvarlarda yazılıyor. Kusursuz koşullar altında test ediliyor.
Kesinlikle. Ama sonra internetin o kirli, dalgalı ve tamamen öngörülemez makro ortamına fırlatılıyorlar.
Hani dışarıdaki o vahşi ortama.
Aynen öyle. Acaba steril ortamda yazılan bu algoritmalar şu an o vahşi internet ortamında bizim henüz fark etmediğimiz görünmez yalıtım delinmeleri yaşıyor olabilir mi? Biraz da bunu kendi başına araştırman ve üzerine düşünmen için sana bırakalım. Bugünlük bu derinlemesine incelemenin sonuna geldik.
Çok keyifli bir sohbetti.
Aynen öyle. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.